Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek, zalimin elinde tutsak, cahile kurban olarak, yalanla kirlenmiş havada, güçlükle soluğu alarak. Savunmak gerçeği çoğu kez, yalnızlığını bilerek. Korkağı döneyim suskunu, görüp de öfkeyle dolarak. Ölü arkadaşlar, her biri bir yerden gelerek, kiminin boynunda ilmeği, kimi kanını silerek. Kucaklıyor beni Metin Altok, aldırma diyor gülerek. Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalarak. Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalarak.
Evet, yolcu yolunda gerek dinleyicileri. Depremden sonraki yayınlarımızda genel olarak sizinle birlikte sohbetimizi yaparken müzikten uzak duruyorduk. Her ne kadar ben sanatın sadece ve sadece bu eğlenceye indirgenmiş olmasından fevkalade rahatsızlık duymuş olsam da elbette ki yas tutmada da sanatın çok büyük bir payı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugün yine mucizelerin olduğu bir gündeyiz. Mucizeler derken hiç kuşku yok ki göçük altından çıkan insanların bu kadar zaman geçtikten sonra varlığından söz ediyorum. Ancak koskoca bir ülkenin ağır bir bedel ödediği bu dönemde bir taraftan da artık yavaş yavaş siyaseti konuşmak da gerekiyor herhalde. Bugün siyasetin tam da aslında bugünler siyaset yapmak günleri midir? Böyle zamanda siyaset mi yapılır sorusuna verilecek yanıtın net, sert ve katı olması gerektiği günlerden birisindeyiz. Evet, bu günler siyasetin yapılması lazım gelen günler. Çünkü siyaset demek bir toplumun kendi yazgısının ne yönde olacağını görebilmek için elindeki en önemli araç, demokrasiler için bunu söylüyoruz. Ben her ne kadar liberal demokrasilerin maalesef pek de öyle hoş bir yönetim biçimi olmadığını düşünsem de şu anda elimizde bu var ve Türkiye'de seçim olacak mı olmayacak mı tartışmasının olduğu bir dönemdeyiz. Seçim olacak mı olmayacak mı? Tabii ki Türkiye'de bir seçim olacak da tarihi tartışılıyor. Bülent Arınç Bey'in yaptığı açıklama işte kamuoyuna duyuru adı altında yaptığı bir açıklama var. Bana sorarsanız çok su götürür, pek de makul ve haklı bir açıklama olmadığı da ortada. Yani neyi söylüyoruz? Böyle bir dönemde toplum şu ya da bu biçimde güven oyu ihtiyacı içerisinde olabilir. Yani var olan siyasi iktidarla devam etmek istiyorsa ona güven oyu vermesi gerekebilir. Ya da artık ben bu iktidarla devam etmek istemiyorum. Dolayısıyla başka bir iktidara ihtiyacım var. Yaralarımı öyle saracağım diyebilir. Ama hiç değilse buna karar verme duygusunu taşımak isteyecektir. Çünkü siz de biliyorsunuz ki toplumların bu türden büyük yıkıcı dönemlerinde alttan alta tıpkı bir depremde olduğu gibi birikmiş gerilim olur. Hani patlamaya hazır fay hattı gibi. Bu tür toplumsal gerilimlerin artmaması açısından siyaset kurumunun işte bu görevi yerine getirmesi ve seçimin yapılarak en azından topluma bak kardeşim sen kendi hayatına katkı vereceksin, kendi hayatın hakkında şöyle ya da böyle bir tutum takınacaksın demesi gerekir. Öyle zamanların arifesindeyken Bülent Arınç Bey'in yaptığı açıklama bize garip bir değerlendirme gibi geldi. En azından benim için öyle. Çünkü seçimlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili olarak elbette ki felaketin hangi oranda olduğu önemli. Fakat şu soruyu sormamız lazım gelmez mi? Burası koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti. 12 ila 15 belki 20 milyon insanı doğrudan etkileyen, tüm ülkeyi dolaylı yoldan etkileyen bir felaket yaşanmış. Ama bu ülke 1908'den bu tarafa seçim yapma geleneğine sahip olan, meclisini oluşturan ve bütün sorunlarını meclis iradesiyle tartışıp bir noktaya getiren bir ülke. Şu halde yapılması lazım gelen mesele seçimlerin adil ve demokratik olmasını sağlamak. Ne kadar zaman var? Bugünden baktığımızda Mart, Nisan, Mayıs en az 3 ay zaman var. 14 Mayıs'ta seçim yapılırsa. Nasıl olur bu? O da gayet basit. Bugün ağır yaralı olan kentlerimizde eğer sandık kurulamıyorsa yakınlarındaki olan kentlerde bu işi halletmek mümkün olabilir. Örneğin Hatay, Antakya'da seçim yapılabilecek koşullar yoksa Adana, Mersin gibi illerde sandıklar konabilir. Ve bu insanlar ellerindeki nüfus cüzdanlarını göstererek sandıklarda zaten o bilgiler vardır. Ve eğer mümkünse bu kez boya kullanılarak, bunu da altını çizmek istiyorum, herhangi bir sorun olmasın diye önüne geçerek bu seçimler yapılabilir. Türkiye bunu yapabilecek güçte. Üstelik siyasi parti temsilcileri olsun, Yüksek Seçim Kurulu olsun, bunu denetleyebilecek güçte. Bu bize geleceksizlik duygusunu ortadan kaldırmak açısından yeni bir geleceğin inşasını oluşturabilmek açısından bir yandan da umut verir diye düşünüyorum ben. İnsanlar bir değişiklik yapabileceği umudunu taşırsa, yaşadığı çağa, yaşadığı döneme ona dair bir başka yerden bakmış olur. Bir kere bunu söylemek isterim. Öte taraftan Sayın Bülent Arıncı'nın söyledikleri içerisinde işte bu kadar ağır bir fatura varken bütün bunlar içerisinde toplum kutuplaşmışken falan filan diye iki sayfalık bir metin var. Söylediklerinin tamamının tersi de aynı zamanda geçerli ki bence daha çok geçerli. Nasıl derseniz şöyle, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda 21-22 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz. Doğal olarak bütün uzun iktidarlar yıpranma payını da içinde taşıyacağı gibi belki de bir yandan kendisini devlet olarak görüp ki Türkiye'de böyle bu özdeşlik üzerinden bir tutumda takılmış olabilir. Şu halde bunun da belki sorgulanması lazım geldiği bir dönemde olduğumuzu düşünmek bir başka haklılık anlamına da gelebilir diye düşünüyorum. Ben bunu da notlarımız arasına alalım. Bülent Arınç Bey'in söylediği seçimin daha ileri bir tarihe atılmasıyla ilgili olarak Kasım'da yapılabilir, gelecek sene yerel yönetim seçimleriyle yapılabilir ya da liderlerin toplandığı yeni bir tabloda bu yapılabilir sözü bana hiç ikna edici gelmiyor. Neden? Bugün Deniz Baykal Bey'in cenaze töreninde ki çok silik bir şekilde gerçekleşti bu cenaze töreni. Bunu da belki konuşmamız gerekebilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ekrem İmamoğlu Bey ve Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in elini bile sıkmaması, artık merhabasının kalmadığı bir takım siyasi figürlerin bir arada meclis çatısı altında bırakın, masa etrafında bir araya gelip ya biz ne yapalım diyebileceği günleri çoktan geçtik. Türkiye bunu kabul etmeli. Türkiye uzun yılların ardından bu siyasal iklimi de kabul edip bu siyasal iklimin içinden nasıl çıkacağını da bir tarafıyla aramalı diye düşünüyorum. Bunu da notlarımız arasına koyalım. Bugün Baykal meselesini size uzun uzun anlatacağım. Bunu da değerlendirme olarak yapacağım. Yalnız bir diğer hususu da söylemek istiyorum. O da şu, Devlet Bahçeli Bey'in bugün yaptığı grup konuşması bence çok vahim ve çok tehlikeli bir hal almış durumda. Çünkü Sayın Bahçeli, Türkiye'de olup biten her ne varsa bütün bunları ya öyle ya da böyle diye tasnif etti. Halbuki hayat bazen ya öyle ya da böyle olmayabiliyor. Ya da siz bulunduğunuz yerden verdiğiniz hükümlerle toplumun genelini kavrayamamış da olabiliyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye'de bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda daha doğrusu şöyle bir durum vardı. Yılda en az bir kez pek de kaliteli olmayan kağıtlardan oluşmuş kahverengi böyle hafif üzeri pütürlü olan zarflar dağıtılırdı. Bu zarflar da damgalı olurdu. Bu damgalı zarflar Kızılay tarafından verilmiş olur. Hatta bir de Kızılay pulları verilmiş olurdu. Bu pullar da sanki bir belgeymiş gibi bunun karşılığında para toplamak için bir fatura görevi görürdü. Anne babamıza gidip bize böyle böyle Kızılay için zarflar verildi, bunun içerisinde para koyalım dediğimizde ailelerimiz yurdumuzun en değerli kurumu olan Hilali Ahmer olarak bilinen ve Hilali Ahmer olarak bilindiği için de içinde herhangi bir yolsuzluğun, yokluğun olmadığı düşünülen bu kurumla ilgili olarak mümkünse kendi harçlıklarımızdan belli bir rakamı vermemizi ve bu dayanışma kültürüne katkı yapmamızı isterlerdi. Ki bence de son derece değerli ve doğru bir tutumdu bu. Bunları götürür, hiçbir kuşku duymadan devlete, Hilali Ahmer'e yani Kızılay'a verir ve zor gündeki insanlara yardım edeceği duygusunu kendi içimizde taşırdık. Peki ne oldu? Bu Hilali Ahmer nasıl oldu da bu kadar güvenilir bir kurum olmaktan çıkıp acaba Hilali Ahmer güvenilir mi değil mi, burada ne olur ne biter gibi bir soru işaretini taşır hale geldi toplumun insanları. Sayın Bahçeli'nin bence ilk önce bunu sorması gerekir diye düşünüyorum. Bu bir. İkinci mesele, ikinci husus, bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın AKP ile birlikte getirdiği süreçte kimi kurumlar işlevlerini değiştirdiler ve yeni yapılara getirdiler. AFAD da bunlardan biri haline geldi. belki de teorik olarak kağıt üzerinde değerli toplu ve doğru bir kurummuş gibi algılamamızın da söz konusu olabileceği bir kurum bu. Peki nasıl oldu da bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda yurttaşların hatırı sayılır bir bölümü AFAD'ın öyle güvenilir bir kurum olmadığı, hatta belki hiç güvenilir bir kurum olmadığı yönünde bir kanaate kapıldılar? Şimdi bu soruyu hafife almamız mümkün mü? Ciddi bir soru. İşte bütün bunlar olduğu için belki de hiç kendilerini o noktada görmese bile, o türden bir duygu birliği taşımasa bile bir takım kurumlar bir anda ahbap gibi bir kurum öne çıkmak durumunda kaldı. Ahbap niye ortaya çıktı? Çünkü toplumda insanların yardım etmek için bir yere doğru kanalize olması lazım geliyordu. Bu arada Türkiye Komünist Partisi gibi, yani adında komünist olan ve toplumda pek de komünizme karşı böyle sıcak bakan bir eğilim olmadığı için tarihsel bir yanılgı olarak böyle bir partinin son derece örgütlü bir biçimde davrandığı ve hızla Antakya'da kurduğu mutfak, ardından ayakkabı, kılık, kıyafet ve bunun ve bir sahra çadırı içerisinde hastane, küçük bir eczane, herkes tarafından hizmet verilen güvenilir bir yer haline döndü ve ülkücü gençlerin ya da ülkücü yurttaşların da oradan faydalandığı görüntülerini de gördük. İşte tam da bu bağlamda baktığımız zaman sevin sevmeyin, onaylayın onaylamayın, toplumun bu ihtiyacından kaynaklı olarak Ahbap diye bir kurum bir işlev taşımaya, üstlenmeye başladı. Bana sorarsanız AFAD aslında burada önde ve güvenilir olması lazım gelirken toplumun bir kesiminin bu kutuplaşmadan kaynaklı, ki ben bu kutuplaşmayı yadırgamıyorum, herkesin dediği gibi böyle bir durumda kutuplaşılır mı sorusunun son derece yersiz ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Tam da böyle bir durumda kutuplaşılıyor işte. Zaten biraz da bu değil midir Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi garabetin nasıl bir tablo doğurduğunun göstergesi? Çünkü toplumun bir kısmı ile diğer kısmı arasında herhangi bir güven bağı yok. Herhangi bir duygu bağı yok. Herhangi bir düşünce bağı yok. Aynı dili kullanmıyorlar. Aynı anlam dünyasında taşımıyorlar. Aynı bağlamda dünyaya ve meselelere bakmıyorlar. Şimdi buradan değerlendirme yaptığımız vakit süreci bu terazide tartmamız gerekiyor. İki ittifak öne çıkıyor bu dönemde. Tabii ki başka ittifaklar da var ama madem Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında gelgitli bir süreç yaşanıyor, bir bakıyorsunuz Cumhur İttifakı'nın aslında rengini veren ve hiç de hafife alınmayacak derecede önde yer alan bir ismi olan Devlet Bahçeli Bey çıkıyor, şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim olmaz. Bu ahbap mahbap işte babala falan bilmem ne gibi yerler bu işlere soyunamaz. Devletin sırtında bunlar kenedir. Dolayısıyla bir daha bunları televizyonda falan görmeyeceğim. Aklınızı başına alın diyor. Türkiye gibi bir ülkede bir ülkücü partinin lideri bu kadar yüksek tondan herhangi bir siyasi partiyi işaret etse onlar bile tehdit altında olur ki hiçbir biçimiyle böyle bir güvencesi olmayan, tekrar altını çizmek istiyorum, bir sivil toplum örgütü doğal olarak bu saatten sonra savunmasız bir şekilde ortada kalır. Haluk bugün trafik kazası geçirmiş, kendisine geçmiş olsun diyorum. Daha önce de dün de kendisiyle kısa bir telefon konuşması yapabildim. Ama şunu görmüş oluyoruz. Ya bakın dedi Haluk, benim içinde bulunduğum bu ahbapta birçok ülkücü kardeşimiz var. Neden böyle yapıyorsunuz dedi falan, ama tweetlerinde bunun duyulmadığını bile söyleyebilirim. Bunun duyulmadığını artık hepimiz biliyoruz. Yani ortada vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söylersek hiç şaşırmayız diye düşünüyorum. Çünkü meselenin bu hale geldiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki bu hangi kaygıyla oluyor? Bu kaygının ne olduğu da belli aslında. Bu kaygı şu: Türkiye'de öteden beri bir biçimiyle bir paralel yapı travması yaşanmaya başladı. Peki bu paralel yapı travması hangi dönemde yaşadı? Daha önce böyle bir duygu var mıydı? Bu paralel yapı travması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu ortaklıklardan sonra ortaya çıktı. Biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütü olarak anılan cemaat o vakit sanki sivil toplum örgütüymüş gibi dile getiriliyordu. AKP'nin pek çok sözcüsü de bunun böyle olduğunu düşünüyordu. Ardından işte sol liberallerin de içinde olduğu bir yapıyla birlikte bir sivilleşme, bir özgürleşme, bir demokratik çıtayı yukarı koyma bağlamında bir süreç başlamış idi. Fakat daha sonra 15 Temmuz kalkışması ile birlikte bu sürecin bir paralel devlet organizasyonu olduğu şeklinde artık somutlaşmış bir kanaat ortaya çıktı. Peki dönüp bakalım bugün bunun sonucu ne? Bugün Kızılay'ın başındaki kişi işte bizim Kızılay'ımızın gücünü paralel yapı tamamen imha etti. Bugün biz bu davranış biçimini, bu gücümüzü maalesef barındıramıyoruz, bulunduramıyoruz diyor. Tabii şunu sormakta yarar var. Ya 15 Temmuz'dan bu tarafa bir ömür geçti. Birader sen hiç mi Türkiye'deki konumunu hatırlamıyorsun, sen ne yapıyorsun? Kimse demiyor mu? Diyemiyor. Dese bile cevap alabiliyor mu? Duyuluyor mu? Duyulmuyor. Meselenin böyle bir de travması var. Şimdi yurt dışından gelen paralarla ilgili olarak özellikle bu ahbapla ilgili şöyle bir sorunla da karşılaşıldı. Başka bir takım yerlerde de yazıldı. İşte Haluk'un içinde bulunduğu tabloyla ilgili olarak vay kardeşim sana işte Fethullahçılardan da para geliyor bilmem ne türünde değerlendirmeler oldu. Bir, Haluk bu yapının başkanı olabilir ama banka sahibi değil. Dolayısıyla yurt dışından gelen paraları tek tek takip edebilecek konumda değil. Yani nasıl şimdi bilsin ki bu süreçte Haluk bu parayı kim gönderdi, öteki parayı kim gönderdi, ne oldu, ne bitiyor? Bunu bilme imkanı yok. Bu bir. İkincisi, Haluk bir başka değerlendirme daha yaptı. Efendim dedi, vergiden kaçıracağınız parayı bana göndermeyin. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu da bilme imkanı yok. Yani kim vergiden bir para kaçırıyor? Bunu nereden bilsin? Yani bir sonuç itibariyle sivil toplum örgütünün başında olan kimse olsa olsa hesabına gelen paranın denetlenmesiyle yükümlü olabilir. Ardından benim günlerdir uyardığım şey olacak çünkü onu hissediyordum. Dedi ki biz artık taşıyamayacağımız kadar yardım aldık. AFAD'a gönderin dedi. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye'de vezirlikle rezillik arasında bir an vardır. Bir gün kahramanken ertesi gün hain olabilirsiniz. Burası maalesef böyle bir Orta Doğu. Geri kalmış ülkelerinin ciddi bir sorunudur bu. Biz de geri kalmış bir ülke olduğumuz için hem de bayağı geri kalmış bir ülke olduğumuz için bunun bedelini ağır bir şekilde ödemeye devam ediyoruz. İşte bütün bunlar olurken Sayın Bahçeli çıktı kürsüye çok sert bir şekilde hedef aldı. Bu saatten sonra ben herhangi bir biçimde Haluk'un ya da Babala TV organizasyonunda örneğin Oğuzhan Uğur'un da içinde olduğu bu yapıdaki ifade vermeye gitti zaten. Herhangi bir şekilde kalkıp ya biz böyleyiz bunu yapıyoruz falan deyip televizyonlarda da kendilerini ortaya koyup değerlendirme yapabilecek güçte olacaklarını hiç ama hiç zannetmiyorum. Bir kere bu net. Bunun altını çizelim ve maalesef bunun böyle olacağını da önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bu ayrıca ciddi bir trajedi. Çünkü oraya bağışta bulunan insanlar ya ne oldu, niye böyle oldu diye de düşünmeye devam edecekler. Birinci perde böyle. Birazdan kısacık bir araya gideceğiz. O aranın ardından belki bir şarkıyla geri döneceğiz. Sonra size yine bu kez Deniz Baykal dönemini anlatacağım. Bir kahramandan mı, bir hainden mi söz ediyoruz? Tabii ki Sayın Baykal için kahraman ya da hain diyecek halim yok ama hikaye o kadar karmaşık ve o kadar ilginç ki bugün eğer bunu anlamazsak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bulunduğu yılları da size doğru dürüst aktarmış olmayız. Bunun da altını çizmek istiyorum ben. Bütün bunları bildiğimiz zaman bugün deprem koşullarında ne olup ne bittiğinde yeniden anlamış oluruz. Onun da altını çizmek isterim açıkçası. Çok garip, çok bilinmeyen, üstelik insanın canını sıkacak gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü bir başka sorun daha ortaya çıktı. O da hemen bugün dediler ki biz işte hemen inşa edeceğiz bölgeyi. Naci Görür hemen uyardı, dedi ki ben aceleyi anlıyorum. Lakin bu meseleler, bu işler öyle değil, hemen inşaat yapamazsınız dedi. Şimdi bu kadar betonun, bu kadar inşaatın, bu kadar aslında inşaat üzerinden dönen rantın yaşadığı bir dönemde ne yapacağımızı görmüş olacağız.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet, zor günlerden geçiyoruz. Tam da bu zor günleri sürerken Deniz Baykal gibi bir ekolün siyasetçilerinden birini toprağa verdik bugün. Hangi ekol dersek Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Türkeş, Erbakan ekolünün bir ismiydi. Belki o süreçteki birinci adam değildi 80'den önce ama ikinci adamdı. 80'den sonra ise yine o dönemin bir kısmına yetişti. Daha doğrusu birinci adam değilse bile önce ikinci adam olarak Erdal İnönü ile birlikte oldu. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiğinde özellikle Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan sürecinde önemli bir işlev, bir görev gördü. Ardından da aslında Abdullah Gül ve Erdoğan döneminde çok tartışmalı bir siyasal kariyeri sürdürdü ve ardından bir aslında siyasetçi açısından çok vahim bir finalle bence çok gayri ahlaki, ancak işte dünyada olan skandalla Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığını yitirdi. Ardından da milletvekili olarak hayatını tamamladı. Bütün bunlar olurken pek çok soruyu bize de bıraktı. Bilemediğimiz birçok soru var. Deniz Baykal'ın keşke bu sorulara yanıt vermiş olarak hayatını tamamlamış olsaydı diye düşündüğümüz yılları da çok uzun yıllar. Benim hayatımda şöyle bir ilginç durum oldu. Ben Sayın Baykal'la SkyTürk televizyonunda çalışırken aylarca ya Deniz Bey bir röportaj yapalım mı diye uğraşmıştım. O vakit bir türlü Deniz Bey'den bu randevuyu alma imkanımız olmamış idi. Tabii neden olmuyor falan derken en sonunda bir gün bin bir zorlukla ikna ettik. Yıl kaçtı işte, yani herhalde 2009 falan 2008 olsa gerek. Çünkü bu kritik olaydan bir gün önceydi. O geceydi daha doğrusu. Deniz Bey tamam dedi. Ben ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne o zaman gitmiştim. Deniz Bey'le görüşmek için gitmiştim. Oraya gittiğim vakit Ali Sirmen, Can Ataklı, Okan, neydi unuttum soyadını, Okan Müderris oğlu ve ben aykırı soruların SkyTürk versiyonunu yapıyorduk. Söyleşteki yer alan gazetecilerdik. Odasına çıktığımızda bize birer çay ikram edilmişti. Sohbet olmuştu. Ben de böyle baş başa bir sohbet de yapma imkanı bulmuştum. O günkü söyleşi sırasında ilginç şeyler söylemişti. Maalesef SkyTürk televizyonu bütün bu arşivi, bütün bu belleği sildi. O vakit, o gece orada olan o meselede ilginç yanıtlar veren Deniz Baykal, gece biz otele uyumaya gittiğimizde sabaha karşı çalan telefonların ardından Deniz Baykal'a yönelik büyük bir operasyon var, bir kaset yayınlandığı haberini almıştık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı iken Deniz Baykal'ın söyleşi verdiği son gazeteci, son programcı benim. O günden izlenimlerimi sizle şöyle bir paylaşmak istiyorum. En önemli cümle, aklımda kalan en önemli cümle, belki de bunu herhalde ilk defa açıklıyorum burada bu boyutuyla. Bizim Ali'ye de bir haber konusu olsun, bu kadar kendi kendine konuşan bir insan. Bakalım ne söyleyecek diyorsa. Deniz Baykal o gün bana tedirgin gelmişti açıkçası. Zaten her zaman böyle konuşurken hareketli bir konuşma tarzı, biraz tabir caizse esler vererek fazla eğli ığlı bir konuşma tarzı var Sayın Baykal'ın. O gün yayına çıkmadan önce yukarıda, yani odasında dedi ki çok tuhaf şeyler olacak Türkiye'de ve büyük siyasi dalgalanmalar olacak. Bir seçim sürecine girileceği için ben de tabii böyle bir tabloda kendisine yönelik bu türden bir operasyon olacağını düşünme, yani aklımın uzak köşesinden geçmeyeceği için Türkiye'deki bu değişimin muhtemelen siyasal anlamda bir değişim olacağı yönünde bir kanaate kapılmıştım. Fakat şimdi düşünüyorum ve aslında bundan eminim, işte belki de haber konusu olacak dediğim tarafta bu. Ben Deniz Baykal'ın kendisine yönelik yapılacak olan o kaset operasyonunun, o komplonun o gün onun tarafından bilindiğine eminim. Bunu ispatlamak çok zor. Ancak davranışları, satır altında verdiği mesajlar, oradaki tedirginliği, daha sonra aşağı indiğimizde sorduğumuz sorulara söyleşide verdiği yanıtlar, sanki önüne bir tehdit mektubu, sanki bir kaset konmuş gibi ondan bir bedel isteniyormuş türünde bir hava doğurmuştu. Benim anladığım biraz buydu. Bunu tabii insan sonradan o günkü davranışlarıyla ilişkilendiriyor. Şunu söylemiyorum, o gece bunun olacağını biliyordu demiyorum. Ama kendisine yönelik böyle bir hazırlık olduğunu bildiğini ve bundan dolayı o gerilimi yaşadığını, belki de bunun çözülebilecek bir zemin arayışı, belki bir müzakere, bunları bilemem. Şu anda söylediklerim daha spekülatif olabilir ama onu bildiği için ona önlem alacak bir takım değerlendirmeler yaptığını düşünüyorum. Zaten bu tür meseleler de siyasetçilere dünyada da gördüğümüz üzere şöyle bir yaklaşım olur. Derler ki ya işte ya bu görevi bırak ya da seni bitiririz, işte başına çorap veririz falan. Bunun bugün daha da kolay olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sosyal medya bu kadar karmaşık bir tablonun doğmasını beklemeksizin zaten insanın başına çorap örülmesi açısından fevkalade uygun bir yapıda. O gün bunu kim söyledi, nasıl söyledi, nasıl bir belge önünde vardı, bunları bilemem. Ama olayı bildiğine adım gibi eminim ama ispatlayamam. Deniz Bey'e bu sorular soruldu mu onu da bilmiyorum. Ancak istifa kararı vermesinde sanki olayın dalgalanıp daha başka bir boyuta gelip ailesini de tehdit altına alabilecek, daha üzecek bir duruma dönebileceği kaygısını taşıdığı için geri çekilmesi lazım geldiği yönünde bir düşüncesi, bir duygusu vardı, istifa etti. Burada istifa ile ilgili olan ve hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken meselelerden biri şu, bu da beni doğruluyor. Diyor ki ben okyanus ötesinin bu işin içinde olmadığını düşünüyorum demişti o vakit. O zaman kusura bakmayın hapşırdım. O zaman okyanus ötesinin bu işin içerisinde olmadığını düşünüyorum diyerek sanki tamam uzlaştık, ben de görevi bıraktım türünde bir mesaj verdiğini düşünmüştüm o gün. Fakat siyasetin biçimlenmesiyle ilgili olarak daha sonra konuşacağız tabii ama o gün mesela en önde kendisini yırtarak, çok böyle yerden yere atarak ağlayan ve şimdiki Ağrı Belediye Başkanı olan Savcı Sayan gözümüzün önüne geliyor. Önemli bir siyasi figür olarak. Anlıyoruz ki daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde görev yapan ve Sayın Baykal'la çok yakın olan Korkmaz Karaca, daha sonra Cumhurbaşkanı'nın en önemli isimlerinden, danışmanlarından biri oluyor. Demek ki siyasette kim kimdir, nerede yer alır, nasıl bir denklem olur meselesi daha çok uzun yıllar tartışma götürecek gibi. Ben öyle anlıyorum, öyle bakıyorum, öyle düşünüyorum meseleye. Oradan bende kalan önemli meselelerden birisi bu. Şimdi bütün bunlar olurken peki neden bu oluyor gibi bir değerlendirme yapıldığında, Deniz Baykal'ın tüm siyasi hayatına baktığımız zaman benim gibi Deniz Baykal'ın asla bir solcu, asla batılı anlamda bir sosyal demokrat partinin genel başkanı olmadığını düşünen çok. Yani belki Sayın Baykal Ecevit'le birlikte iki dönem bakanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve sonrasındaki belki CHP döneminde daha sosyal demokrat bir çizgide olmuş olabilir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçip genel başkan olduktan sonra daha merkezde, daha cumhuriyetçi bir çizgide, tabir caizse sol politikaların uzağında davrandı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki de Baykal'lı dönemde ve Cumhuriyet tarihi boyunca aldığı en radikal ve en önemli ilginç karar 1 Mart tezkeresinde Bülent Arınç'ın meclis başkanlığı döneminde Türkiye'ye 60 bin Amerikan askerinin girmesini engelleyecek olan, altını çizelim, engelleyecek olan kampanyada doğru bir tutum takınmış olması. Dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in müthiş bir iradesi vardı orada. Ve aslında Abdullah Gül, Amerikan askerinin girmesi ve aslında Türkiye'nin içerisinden sınır dışı bir harekata gitmesi için elinden gelen her şeyi yapmıştı. O günkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin buna evet diyeceği yönünde güçlü emareler vardı. Fakat Önder Sav, Deniz Baykal ikilisi kürsüden yaptığı konuşmalarla ileri derecede muhalefetle, ileri dereceden kastım kendilerinde görülen en yüksek seviyedeki muhalefetle birlikte o kadar anlamlı ve tutarlı bir tavır takındılar ki, onun da altını çizmekte yarar var muhakkak. Bu tablo 1 Mart tezkeresinde beklenmedik bir sonuç doğurdu. Oylar eşit oldu. Oylar eşit olunca da, yani oylardan biri fazla gelmeyince de bu eşitlik hayır şeklinde, yani olumsuz şekilde bir sonucun çıkmasına sebep oldu. Bunun bedeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli askerlerinin kafasına tarihe çuval geçirme olayı diye geçirilen bir olay gerçekleşti ve hepimizin öfkesine neden olan bir tablo ortaya çıktı. Ve kimi siyasal gözlemciler dediler ki Deniz Baykal'ın içinde bulunduğu bu son hamlenin nedeni o günün bedelinin ödenmesidir. İşte böyle bir yere kadar geldi bu tablo. İlginç. Ve oradan bu tarafa Türkiye bambaşka yerlere geldi. Ardından Abdullah Gül'ün dönemi, başbakanlık dönemi bitti. Abdullah Gül'ün yerine Recep Tayyip Erdoğan geldi. Recep Tayyip Erdoğan oradayken Cumhurbaşkanı olması beklenirken, Cumhurbaşkanı olma konusunda o günkü koşullarda cesaret edemedi. Kardeşim Gül, kardeşim Abdullah Gül dedi ve onu Cumhurbaşkanlığına taşıdı. Ardından da yıllar sonra dedi ki ben herkesin bildiği türden bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Bambaşka icracı bir cumhurbaşkanı olacağım dediğini de yaptı. Ve bugün içinde bulunduğumuz Türk tipi başkanlık sistemi adı verilen, dünyada başka bir örneği olmayan ve aslında pek çok sorunu kendi içinde taşıyan, henüz süreçle ilgili yeterince deneyime sahip olmadığımızı bile düşünebileceğimiz ama aslında ardı ardına bedeller ödediğimiz bir sürece gelmiş olduk, bunu da yaşamış olduk. Tabii bu süreçle ilgili olarak bir sürü başka tartışma var. Deniz Baykal'ın tarihine gitmeden önce şunu unutmamamız gerekir ki, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in siyasi yasaklı olduğu için seçime yetişemediği için bir parti genel başkanı olduğu halde milletvekili olamaması gibi bir sorun vardı. İddia o ki Baykal'la Erdoğan'ın, bu iddiayı yazan Vatan Gazetesi'nde o zaman yazan kişi de Zülfü Livaneli'ydi. Baykal'ın Erdoğan'a bir taahhütte bulunduğu, Baykal Erdoğan'a taahhütte bulunduğu için, bunu da altını çizelim, onun önünü açmak için Bitlis'te bir milletvekilinin istifa ettirilip arkasından Erdoğan'ın oradan parlamentoya gelmesi ve bir çeşit demokrasinin tesis edilmesini sağladığı yönünde bir değerlendirme oldu. Baykal bir siyasi parti genel başkanının zoraki sebeplerden dolayı meclis dışında kalmasını bu anlamda doğru bulmadığını ve gelip partisinin başına otursun, partisinin başında otururken burada mertçe dövüşelim diyerek, yani siyasi rekabetten söz ediyorum, bir tutum takındığını ve asıl benim yaptığımın demokrasiye uygundur dediğini de hatırlıyoruz. Tabii bu daha sonra çok tartışıldı. Çünkü Türkiye'de ardı ardına, siz de biliyorsunuz ki, önemli dönemeçler yaşandı. Bunların içerisindeki belki en önemlisi bu dönemeçlerde 2010'daki işte yetmez ama evetçilerin de ortaya çıktığı anayasa meselesiyle ilgili süreçti. O vakit bugüne gelinen süreçteki hani cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir diye yetmez ama evetçilere söylüyorlar ama ben pek aynı kanaatte değilim. O süreç başlamış oldu. Bunun biraz daha öncesine gittiğimiz zaman bu kez başka bir tabloyu ben sondan başa gitmeyi tercih ediyorum. Hatırlayın, yine Türkiye'nin Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller hükümetiyle, yani aralarındaki rekabetle ilgili olarak, bir onlar iktidar oluyor bir bunlar iktidar oluyor. Öyle bunalımlı bir dönemi vardı ve Türkiye'de bir hükümet kurulma sorunu varken Ecevit %7, %8 civarında bir oy almıştı. Ve Abdullah Öcalan yakalanıp Ecevit'in tek başına dışarıdan güven oylamasıyla hükümet kurduğu ve ülkeyi seçime taşıyacağı dönemde hiçbir şekilde siyaseten karşılığı olmayan, %7 gibi bir oyla orada olan bir siyasi parti lideri Baykal CHP'nin başındayken seçime gidildi. %7'lik Ecevit birinci parti olarak o seçimden çıktı. Buraya dikkat buyurun. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi meclis dışında kaldı. Ve o meclis buraya da herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bülent Ecevit'in birinci parti olduğu o meclisten Milliyetçi Hareket Partisi, ki sanıyorum o zaman %18 civarında bir oy almıştı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ve Mesut Yılmaz'ın içinde olduğu geniş tabanlı bir hükümet kurmuştu. O hükümet döneminde de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını, Ahmet Necdet Sezer Bey'in de o zaman seçildiğini tekrar size hatırlatmak isterim. Ve o seçimde o günün Milli Görüş Hareketi'nin de Ahmet Necdet Sezer'e oy verdiği ve Türkiye'de ilk defa bir cumhurbaşkanının bu kadar geniş bir uzlaşıyla ve arkasında herhangi bir siyasi parti ve silahlı kuvvetler olmaksızın göreve geldiğine ilk defa tanık olmuştuk. Bunun da altını çizmek isteriz. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer büyük bir mutabakatla o gün göreve gelmişti. Bunu da altını çizelim. Çünkü o dönemin siyasal hareketliliği içerisinde bunların hepsi önemli olacak. Ecevit hükümeti o zaman Bahçeli'nin, özellikle Ecevit'e büyük saygımız var, bizim açımızdan çok kıymetli bir siyasetçi diyerek süreci götürürken, biliyorsunuz müthiş bir iktisadi bunalım yaşandı ve devalüasyon gerçekleşti. Bu devalüasyondan sonra işte Ecevit'e yazar kasa atılmasından tutun toplumsal hareketliliğe kadar, hatta bu 28 Şubat'ın vadesinden dolayı camilerin çıkışındaki başörtü eylemlerine kadar muazzam bir gerilim yaşanıyordu o süreçte. Ecevit hükümeti bunu toparlamaya çalışırken bir biçimiyle zor bir durumda olduğu yönünde haberler çıkmaya başladı. İşte yaşı ileri, hasta, bu görevi yapamaz diye manşetler atılmaya başlandı. Dönelim hemen o zaman eski Milli Selamet Partisi geleneğinden gelen Refah Partisi'ne. Refah Partisi'nde de o dönem hareketlilikler oluyordu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde önce Deniz Baykal istifa etti. Ardından göreve çağrıldı. Partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk defa %10'un altına düşürmüş birisi neden yeniden göreve çağrıldı diye sorabilirsiniz. O da Önder Savbey'in delegelerle parti yönetmesi, delegelerle anahtar teslim kurultay yapması ve aslında siyaseten demokrasinin ne kadar olmadığının bir göstergesi olarak tarihteki yerini aldı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o zaman sahnede yok. Peki Refah Partisi'nde ne oluyordu? Yenilikçiler ve gelenekçiler kavgası başlamıştı. Büyük bir kavgaydı söz konusu olan. Abdullah Gül aday oldu Erbakan'a karşı, ki o tür yapılarda herhangi birisinin aday olarak ortaya çıkması hiç rastlanır bir mesele değil. Abdullah Gül yanında Abdülatif Şener, Bülent Arınç gibi isimleri de alarak boy verdi. Kurultayda çok sert bir kapışma oldu ve kıl payı Abdullah Gül seçimi kaybetti. Bu arada ilginç olan bir başka şey, Ankara siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç olmamasıydı. Recep Tayyip Erdoğan daha çok İstanbul'da bulunan, il başkanlığı da yapmış olan, ilçe belediye başkanlığı yarışında, bunun altını çizmek istiyorum, Beyoğlu ilçesini kaybetmiş olan, sonradan İstanbul Büyükşehir adayı olduğunda kazanmış olan bir siyasetçi. Pek çok kimse bilmez ama Erdoğan ilçe belediye başkanlığı seçimini kaybetmiş, kaybederek siyasete girmiş bir siyasi figür ya da lider diyelim, sonradan lider oldu. O zaman yenilikçiler, biz artık Milli Görüş gömleğini çıkardık. Milli Görüş gömleğini çıkardığımız için başka bir yola gidiyoruz da diyebilirler diye beklenirken bunu dediler. Peki o başka yol neydi? İsterseniz Necdet birazcık bize tam da bu sürece dair bir anımsatma müziğini bulsun arkadan. Çünkü çok kritik bir yere gideceğiz. Nasıl oldu da Erdoğan'la Deniz Baykal konuşmaya başladı? Baykal nasıl ortaya çıktı? Hükümet nasıl oldu? Gerilimli haller. O sırada ben de Ali ile biraz konuşmuş olurum, soluklanırım. Öyle bir şarkı bul ki bize Necdet. Hem acıyı anlayalım hem de belliğimizi tazeleyelim. Öyle bir şarkı bul ki bize Necdet. Biz oradan hareketle, mesela Süleyman hep başbakan gibi. Çünkü o sırada Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı. Onu da koyabilirsin. Biz şunu düşünelim. Tam kritik o anahtar ve Deniz Baykal günü neler olacak? Belki de bu hikayeyi böyle anlatmak, böyle devam etmekte fayda olabilir. Hadi Necdet gönder, gerilimi arttıralım. Çok kritik ayrıntılar vermeye devam edeceğim. Ve şunu söylemiş olacağım. Şarkıyla birlikte size neler gelecek? Bir, nasıl oluyor da koalisyonun, üçlü koalisyonun ve o sırada da Sayın Sezer'in varlığıyla birlikte Türkiye bambaşka bir yere gitti 2002'de. Bunu konuşacağız. Deniz Baykal yeniden nasıl siyasi figür oldu? Türk siyaseti nasıl paramparça hale geldi? Ve ardından nasıl oluyor da ikili bir hale geldik? Biliyorsunuz ben bütün bunları doğaçlama anlatıyorum size. Çünkü belleğim diri, çünkü belleğim taze, çünkü belleği olmayan bir toplumun hiçbir şey yapamayacağını, geleceğe bakamayacağını düşünüyorum. Ve daha da ileri götürmem gerekiyor belki. Bütün bunlar olurken o sırada çok büyük bir deprem olmuştu. Siyasi depremden siyasi depremle paralel gidebilecek olan, biliyorsunuz İstanbul ve Bolu depremleri arka arkaya geldi. Ve o devalüasyonla birlikte bütün bunların sonucunda Türkiye'de bir iktidar değişikliği oldu. Bütün bunları size adım adım anlatacağım. Bütün bunları anlatırken size neyi söylemiş olacağım biliyor musunuz? Tarihsiz hiçbir şey olmaz.
Küçücük bir çocuktum, sebebini bilmeden sokağa çıkamadık, ihtilal oldu sandık. Sonra biraz büyüdük, alfabeyi bitirdik. Azı dişim çıkmıştı, sünnet bile olmuştu. Kennedy öldürülmüş, Migros açılmamıştı. Beatles ortada yokken ekonomi bomboktu. Zeki Müren ortada, Bülent Ersoy erkekti. Vietnam Savaşı'nı kendisiyle başlattı. Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Süleyman, Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Süleyman. Sonra aya gidildi, evelallah dönüldü. Suya yazı yazıldı, içimiz rahatladı. Mao henüz ölmemiş, ortaokul bitmemiş. Yahya işe başlarken bankalar hep bomboşmuş. Hırat attan inerek kemerini sıkmıştı. Halk üstüne binince başımıza çökmüştü.
Hak, hukuk, düzen vardı, süslemesi çok zordu. Ortaokul biterken yine ihtilal oldu.
Süleyman başbakan, hep başbakan. Süleyman, Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Süleyman. Bilgisayar bulunmuş, deniz gezmiş, atılmış. Papa yine değişmiş, Mandela hapisteydi. Çevre kirlenmemişti, İbo evlenmemişti. Ajda tam boşanırken dolar yine çıkmıştı. Süleyman başbakan, başbakan. Süleyman, Süleyman başbakan, başbakan. Süleyman. Kenan sopalısıydı, Turgut boyalısıydı. Pek anlamazdı ama Mesut papalısıydı. Naim kaldırıyordu, zalim bastırıyordu.
Evet değerli dostlar, sevgili Fikret Kızılok'un bu şarkıları yaptığı dönem 1980'den önceydi. Ama 80'den sonra da Süleyman Demirel'in başkanlığı dönemi, başbakanlığı dönemi tekrar oldu. Hatta Cumhurbaşkanlığına kadar geldi. Biz hikayemizin kritik dönemine geldik. Öyle bir tablo olmuştu ki Bülent Ecevit hakkında çok ağır yazılar yazılmaya başlandı. Hatta bunak denmesi falan söz konusu oldu. Devalüasyon gerçekleşti. O sırada çok hızlı bir şekilde gelenekçileri yenemeyen ama gelenekçileri neredeyse kamuoyunda tamamen geride bırakan Refah Partisi ekibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kurmuş oldu. Bu süreçte Erdoğan yasaklıydı okuduğu bir şiirden dolayı. Bu okuduğu şiirden dolayı yasaklı olduğu dönem kısacık bir dönemdi. Ancak bunun o kadar büyük bir anlatısı oldu ki hele de 28 Şubat'la birleştirildikten sonra Erdoğan önü kesilen bir kahramana döndü. Özellikle muhafazakar çevreler açısından hele bir de işte batıdan gelen bir Müslüman demokrat çizgisi falan diye ortaya konunca bambaşka bir söylem ortaya çıktı. Ve bu bambaşka söylem devam ederken Türkiye'de bir anda bir müstemleke valisi gibi Kemal Derviş ortaya çıka geldi. Ecevit'e dayatıldı. Ecevit bu müstemleke valisi gibi gelen Kemal Derviş'e gönülsüz bir şekilde rıza gösterdi. İlginçtir ki yurt dışına gitmeden önce Kemal Derviş Cumhuriyet Halk Partisi saflarında bulunmuş bir isimdi. Peki Kemal Derviş neyi temsil ediyordu? Bana sorarsanız tek tek hangi kurum olduğunu söylemekten öte başta IMF olmak üzere Dünya Bankası vesaire dünya finansmanını sağlayan hemen herkesin küresel neoliberal siyasetin simgesi olarak Türkiye'ye geldi. Ona olağanüstü bir reklam yapıldı. Televizyonlar hemen hemen her akşam onun bir kurtarıcı olduğunu söyledi. Kendisi böyle boylu poslu, biraz saçı dökük ama yakışıklı. Yanında son derece modern bir hanımefendiyle birlikte Türkiye'yi kurtaracağını, Türkiye'yi bu felaketten çıkaracak bir kahraman olduğunu gösteren yayınlar başladı. O sırada Ecevit hükümeti yaşanan devalüasyonun sancısını yaşarken tabii ki çok büyük bir güç kaybına uğramıştı. Genellikle Türkiye'de devalüasyon gibi bu kadar ağır bir, Türkiye'de ve dünyada aslında bu kadar ağır kararlar almak zorunda olan hükümetlerin şöyle bir tutum içerisinde olması söz konusu değildir. Yani devalüasyon oldu, bunun iktisadi sonuçlarını alalım, seçime sonra gidelim denir. Nitekim o devalüasyon sürecinde o olup bitenlere bakıldığı zaman doğası da buydu. Sonuçlar alınacak, piyasalar toparlanacak, bu ağır IMF kemer sıkma dönemi bitecek, arkasından da bir toparlanma olacak diye düşünülüyordu. Fakat bu dönemde çok ilginç bir hamle yapıldı ve Kemal Derviş siyasete gireceğini zikretmiş oldu. Halbuki Kemal Derviş'in tavrı bir bağımsız bakanlık, bir müstemleke valisi şeklindeydi. Yani şöyle düşünün, bir kabine var ve o kabinede Anavatan Partisi, o kabinede aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi var. Bir de bağımsız bir bakan var. Bakan kim? Türkiye'nin kanını emecek olan bu küresel finans şirketleri adına tahsilat yapacak olan kişi. Yani müstemleke valisi. O sırada hiç beklenmedik bir anda gerçekten bu büyük sıkıntı cereyan ederken ve Ecevit bir biçimiyle hastanelere götürüp artık akli melekelerini yitirmiş muamelesi görürken bir anda DSP ortadan ikiye ayrıldı. Bir tarafta Ecevit'e sadık kalanlar oldu. Bir taraftan da Troika denen bir üçlü ortaya çıktı. Bu siyasi parti de İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ve Kemal Derviş'ten oluşacaktı. Bu yeni partinin kurulması aşamasında İsmail Cem'in toplum üzerindeki sempatisi yeni bir sosyal demokrat parti kuruluyor ve bu yeni kurulacak sosyal demokrat parti içinde de Kemal Derviş de var. Türkiye'de sosyal demokratları yeniden iktidar yapacak ya da ortağı yapacak umut veren bir parti görünümü oluşturuyordu. Burada Hüsamettin Özkan gibi pek öne çıkmayan ama Türkiye siyasetini bugün dahil her dönemde fevkalade ilgilendiren ve etkileyen bir figür de bunların içine girince Ecevit'in eli giderek güçsüzleşecek dendi. Nitekim Ecevit bu süreçte önce hastaneye yatırıldı ve uzun süre başkent hastanesinde kaldı. Sonra neredeyse kaçırılır bir şekilde evine götürüldü. Hal böyleyken Ecevit Devlet Bahçeli'ye aslında başbakanlığı vermesi gerektiği için bu teklif edildi. Çünkü artık meclisteki çoğunluğu yoktu. İki ayrı partideydiler. YTP'ydi galiba partinin adı, unuttum. Yeni Türkiye Partisi falan gibi bir şeydi, hatırlamıyorum şimdi. Sonuç itibariyle İsmail Cemler de seçime gidiyorlar. Fakat bir türlü Kemal Derviş partiye kaydını yaptırmadı. Dikkat edin. Bir türlü kaydını yaptırmadı. Yani İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ikisi varken troika olarak o kadar büyük gerçekten etkileyici bir havayla gelen siyasi partinin en önemli ayağı, küresel destek veren neoliberal siyaseti onaylayacak olan Kemal Derviş sahada görünmez oldu parti içerisinde. Bütün her şeyi o yapıyor fakat bir türlü partiye dahil olmuyor. Bu sırada Ecevit'le ilgili öldürülmek istediği, zehirlenmek istediği iddiaları alıp başını giderken bir gün, ki işte belki de Sayın Devlet Bahçeli'nin Türkiye'deki neden anahtar olduğunu anlayacağımız o bir gün geldi ve bir basın toplantısıyla Hodri Maydan erken seçime gidiyoruz dedi. Halbuki başbakanlık yapabilirdi. Çünkü başbakan olması için sıra ona gelmişti, ikinci büyük parti olarak. O dedi ki biz büyüğümüze saygılıyız, Bülent Ecevit Bey'e bu haksızlığı yapmayız. Soru şu, bu kadar ciddi nezaketle davranan bir insan neden ülkeyi seçime götürdü kaybedeceğini bilerek? Fakat şimdi size başka bir hatırlatma yapıyorum. Yıllar sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli'ye 7 Haziran seçimlerinden sonra yahu sen başbakan ol biz dışarıdan destekleyelim dediğinde de kabul etmediğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunu da tarihsel olarak bağlantıları kurmanız açısından bir kenara yazıyorum. Fevkalade önemlidir bu. Çünkü acaba Bahçeli devleti hep yöneten ama hiçbir zaman önde olmayan bir isim mi diye insanın içine bir kurt düşüp bir soru haline geliyor. Peki bu süreç böyle olurken Kemal Derviş'ten ne beklenirdi? Kemal Derviş'ten beklenecek olan şey şu idi. Bir an önce İsmail Cem'in partisine katılmak ve parlamentoya öyle girmek. Fakat öyle olmadı. Kemal Derviş son dakikaya kadar rengini belli etmedi. Bir baktık ki benim eski partim kadim parti diyerek Kemal Derviş bir anda CHP'den milletvekili olmaya karar verdi. Kadıköy birinci sıradan. Ben çok şanslıyım ve şu an hem vicdanen rahatım ki o zaman herkes Kemal Derviş'in peşinden koşarken ben İstanbul'da Kemal Derviş'e oy vermeyen birinci bölgedeki nadir isimlerden birisiyim. Çünkü kendisinin bir tahsilatçı olduğunu ve kendisinin Türkiye'deki var olan bu neoliberal siyasetin en azılı temsilcisi olduğunu, bunu temsil ettiğini düşünüyordum. Nitekim bugüne kadar süren iktisadi politikalar da doğrudan derviş politikaları diye anılmaktadır. Bir anda yeni Türkiye Partisi şok yaşadı ve seçim sonuçları ortaya çıktığında Türkiye o güne dek benzeri görülmemiş bir sonuçla karşılaştı. %10 barajı olan bir dönemden söz ediyoruz. Bu arada ortaya Cem Uzan diye bir figür çıktı. Genç Parti diye bir yapı ortaya çıktı. Beyaz Gömlek, Mahzun Kırmızıgül konserleri, Döner Ekmek, Telsim kontürü derken %7-7,5 civarında bir oy aldı. Cem Uzan ve Türkiye'nin bütün matematiği değişti. Tablo şuydu ve herkes şoktaydı. Deniz Baykal'ın içinde bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi 20,5 oy almıştı. Sadece 20,5 oy almıştı ama ikinci parti olmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti olmuştu. %34 civarında bir oy almıştı. Kürtler bağımsız girip belli sayıda bir milletvekiline ulaşmışlardı. %10 barajını aşabilmek için. Onun dışında en ilginç tablo Tansu Çiller'in bugünkü işte yapıya baktığınız zaman Demokrat Parti olarak anılan DYP'si %9,5-9,7 civarında bir oy almış ve barajın altında kalmıştı. Hiç beklenmedik bir şekilde Genç Parti %7'yi bulmuş. Milliyetçi Hareket Partisi de %7,5'larda kalmıştı. Diğerleri yani DSP sıfırlanmış, Yeni Demokrasi Partisi sıfırlanmış ve Anavatan Partisi sıfırlanmış. Siyasetteki pek çok parti %10'un altında kalarak tasfiye olmuştu. Ve yıllar önce Turgut Özal'ın söylediği bize 2,5 parti, 2,5 gazete yeter süreci 2002 yılında gerçekleşmiş oldu. Deniz Baykal bir anda %10 barajının altında bıraktığı Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Türkiye'nin beklenmedik bir siyasi figürü olarak siyasetteki ikinci adam rolüyle sahalara geri döndü. Tabii pek çok soru vardı. Neden Kemal Derviş bir anda İsmail Cemler'den vazgeçip Deniz Baykal'la hareket etti diye soruldu. Neden Kemal Derviş daha sonra milletvekilliği süresini tamamlamadan Türkiye'den tüydü, bunu bilmiyoruz. Ancak Müslüman Demokratlar diye ortaya çıkan, Türkiye'de neoliberal siyasette iktisadi politikalar olarak küresel pazar ekonomisine %100 uyumlu davranan, İslam sosu giderek düşen bu siyasi parti liberallerden müthiş destek görmekteydi. Burada ilginç bir tablo var. Onun da altını çizmek isterim tabii. Onu da görmek lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu ortaya çıkışıyla birlikte Türkiye'deki sol liberal denen çevre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Avrupa Birliği çizgisinde olduğunu söyleyerek işte o zaman Fethullahçı yapıyla birlikte gazetelerde, televizyondan da muazzam bir egemenlik sağladılar. Hele bir de Erdoğan partinin başına geçtikten sonra Avrupa Birliği ülkelerinden övgüler yağdırılmaya başlandı. Ve 28 Şubat'ta sürekli eylem yapan, camilerin önünde Beyazıt'ta eylem yapan başörtülü kızlar ve işte İslamcı bir takım çevreler geri çekildiler ve Erdoğan'ın iktidarının sorunsuz yürümesi için bir yol haritası çizdiler. Bu arada şunu da altını çizmek isterim. Bu da unutuldu ama tarihin önemli notlarından birisi olarak burada söylemek isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nde dava konusu olup açılan davada ceza aldığını, ancak bunun kapatma cezası değil, laikliğe karşı odak olma cezası şeklinde olduğunu ve devlet yardımından muaf tutulduğunu da hatırlatalım. Yani Anayasa Mahkemesi'nden de ceza almışlardı. O günün Türkiye'sinde Baykal'ın siyasi çizgisi neydi? Peki neden %20 ile kaldı? Çünkü Baykal Kürtlerle herhangi bir diyaloğa girmedi. 12 Eylül'den önceki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ecevitli dönemdeki %42'lere gitmesinde Kürt siyasetinin seçmeninin rolü büyüktü. Daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Türkiye'deki belediye başkanlıklarının hemen tümünü kazanmasında yine Kürt siyasetinin önemi büyüktü. Daha sonra altını çizmekte yarar var. Yine onu da buradan anımsatalım. Hükümetin ortağı olmalarında da bu önemliydi. Fakat Baykal bunu yapmadı. Baykal cumhuriyetçi bir merkez sağ neredeyse oluşturdu ve burada partiyi %20'ye sıkıştırdı. Üstelik Baykal'ın Kemal Derviş'li siyasi yapısının piyasa ekonomisine hiçbir itirazı olmadığı da ortaya çıktı. Ancak demokrasiden söz eden, aynı zamanda bol para olduğu için, ki biliyorsunuz bu tür zamanlarda özellikle piyasaya bol para boca edilir ki yeni iktidardan alınabilecek ödünler artsın diye, sonuç itibariyle Erdoğan hükümeti dört nala şahlanarak gitti. İş öyle bir hale geldi ki tıpkı zamanında Özal'ın uydurduğu gibi Avrupa Birliği'ne giriyoruz sürecinde başvuru yaparken sanki millet Avrupa Birliği'ne girmişiz gibi davranıyordu. Erdoğan gitti işte tarih alma müzakere için tarih alma gününde Türkiye'de aklınıza gelen kim varsa, Cengiz Çandar'ından Hasan Cemal'ine, şu anda bilemiyorum Mehmet Ali Birand'ına falan, bütün liberallerle birlikte Avrupa'da bir kokteyl oldu. Kokteylde alkışlar, kıyametler. Türkiye'ye döndüğü zaman Erdoğan'ın demokrasi kahramanı olduğu ve Erdoğan'la ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulabileceği, bu postalcı ülkenin, bu darbeci ülkenin hesaplaşmasının tam da Erdoğan'la gerçekleşebileceği söylenerek, hatta gündüzün ortasında Gökçek, Sayın Melih Gökçek'in Ankara'da havai fişekler bile patlattığını gördük. O günü düşünün, Radikal Gazetesi'nden tutun, taraf kurulmuş muydu hatırlamıyorum, kurulmuştu sanıyorum, Hürriyetine vesairesine, herkes işte Türkiye demokrasiyle buluşuyor, Ertuğrul Özkökler yazı yazıyor falan, böyle bir tablodayız ve Türkiye'de %10 baraj altında kalan siyasi partilerin zaten bir gücü yok. Ve Özal'ın bize söylediği 2,5 parti gerçekleşmiş durumda. Kürtler grup kullanmadığı için buçuk durumundalar. Birinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi. İkinci parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Fakat şu matematiği herkes unuttu. Bugün de unutuldu. %34 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi, oy kullanmayanları da hesaba kattığımız zaman %30'lara, %25'lere düşen Adalet ve Kalkınma Partisi meclisin 1/3'ünü elinde tutuyordu. Tıpkı 1980 darbesinde %34-36 civarında oy almış olan Özal'ın meclisin 1/3'ünü elinde tutması gibi. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi icraatlarının meşruiyetini halktan almıyordu. Çünkü oyu buna yetmiyordu aslında. Ve bilebildiğim kadarıyla, şu anda hesabı kabaca söylüyorum ama Türkiye'nin %40-45 civarı mecliste temsil edilmiyordu. Bunun altını çizmek isterim. Mecliste temsil edilmiyordu. Böylesine ciddi bir sorunla karşı karşıyayken Türkiye radikal kararları ardı ardına almaya başladı. O dönemde en ilginç isim Abdüllatif Şener'di. Bütün bunlar olurken ilk dönemde ayrıldı. Bugüne gelip baktığımızda o kadrodaki en ünlü isimlerden Abdüllatif Şener'in, Abdullah Gül'ün ve Bülent Arınç'ın ayrıldığını söyleyebiliriz. Bülent Arınç şu anda iktidarla nasıl bir ilişki sürüyor bilmiyorum ama dün yine iktidara destek bir değerlendirme yaptı. Asıl mesele şu, Kemal Derviş Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmasına rağmen tüylü gitti. Fakat şunu söyledi, bunun da altını çizelim Türkiye'yi anlamak açısından. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi politiği tam da benim istediğim gibi kutlarım dedi. Peki kutladığı siyasi partinin en önemli ismi kimdi? Ali Babacan. Peki Cumhuriyet Halk Partisi nereye sıkıştı? Hiçbir hamle yapamadı. Bir açılım gerçekleştiremedi ve bir sonraki seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi çok daha güçlü ve Erdoğan'ın karizmatik liderliğiyle birlikte çok daha kendinden emin rol aldı. Bu sırada Abdullah Gül ile Sayın Ahmet Necdet Sezer görev değişimi yaşadılar. Ahmet Necdet Sezer'in görev değişimi sırasında Türkiye'nin en kritik tartışmalarından birisi oldu. İşte 376 tartışması gündeme geldi. 376 olur mu, olmaz mı? 376 olmadan Cumhurbaşkanı seçilir mi, seçilmez mi? Birinci tur, ikinci tur tartışmaları yapılırken bunların hepsi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekmeğine yağ sürdü. Bunun da altını çizmek isterim. Bir taraftan liberaller, bir taraftan Fethullahçılar, bir taraftan AKP'nin kadroları güçlerine güç kattılar. Bu sırada Baykal peki ne yaptı? Bu sırada sadece ve sadece kendi dışında daha çok Tunca Özkan'ın içinde bulunduğu bir kadro ile birlikte, özür dilerim. bu sırada Cumhuriyet mitingleri yapıldı. Cumhuriyet mitingleri olurken Deniz Baykal Cumhuriyet mitinglerine mecburen katılmak zorunda kaldı. Ergenekon balyoz davaları ardından oldu ve Türkiye'de müesses nizam denen ve Baykal'ın hizmet ettiği o müesses nizamın sembolü olduğu müesses nizam yıkılmaya başladı. Cumhuriyet gazetesi tehlikenin farkında mısınız diye başlıklar attıktan sonra o günün önemli figürlerinden hepsi, İlhan Selçuk, Mehmet Ali, Mustafa Balbay gibi isimler, işte Türkan Saylan gibi isimler, tamamı ve Tuncay Özkan o zaman bir televizyonu vardı. Daha sonra Fethullahçılar satın aldı. Bunların tamamı daha sonra o davalarda mahkum oldular. Deniz Baykal bu sürede partiyi büyütemedi. Deniz Baykal partiyi büyütemedi. Tansu Çiller siyasetinin içerisinde hiçbir rol edinemedi. Bu sırada yeni seçimlerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi yeniden siyasi sahnede yer aldı. Fakat Anavatan Partisi tamamen kayboldu gitti. Demokratik Sol Parti CHP ile birleşti ama hiçbir varlık gösteremedi. O da kayboldu gitti. Mehmet Ağırlı DYP o da hiçbir şey yapamadı. Kayboldu gitti ve Türkiye siyasetinde böyle bir ikili denklem kurulur hale geldi. İşte Deniz Baykal'ın siyasi hayatının son dönemine baktığımız zaman bu özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Sayın Erdoğan'ın partisinin başına geçme sürecinde önemli bir rol oynadı. Anlaşılan o ki Kemal Dervişli dönemde bir pazarlığın tarafı oldu. Yine anlaşılan o ki Türkiye'de özellikle demokratikleşme süreci içerisinde Kürtlerle hiçbir diyaloğa giremediği için ağır bir tırnak içerisinde söylemek gerekirse topluma fatura ödetti. Çünkü Kürtler bu süreç içerisinde Baykal'ın bu katı milliyetçi tutumu, ulusalcılık, laik milliyetçiliğe ulusalcılık diyoruz. Biraz daha militarist ve muhafazakar unsurların olduğu milliyetçiliğe de işte ülkücülük diyoruz bir yanıyla. Böyle bir tablo ortaya çıktı ve Baykal'a ben sorduğumda en son söyleşide bir araya geldiğimiz gün Baykal'a demiştim ki peki Türkiye değişiyor ne yapacaksınız? Bir şeyler anlattı. Peki ya Kürtler dedim. Oradan da ne kadar oy alırsak demişti. Yani o son gün bile Kürtler Baykal'ın gündeminde değildi. Yani Türkiye'de %10, 12-15 civarında oy potansiyeli olan bir toplumsal çevreden söz ediyoruz. Bunu da notlarımız arasına almakta sayısız yarar olduğunu düşünüyorum Baykal siyasetini anlamak için. Bu döneme baktığımız zaman Kanal Türk Televizyonu o zaman henüz Fethullahçılara satmamıştı Tuncay Özkan. Parayla bir program yaptırıyordu. Biliyorsunuz o dönemde medya baskı altına alındığı için az söz edilebildiği için Tuncay Molla Veysoğlu şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin finansmanını yaptı. Yoksulluk ve yolsuzluk programını yapıyordu. Perşembe akşamlarıydı ya da salı hatırlamıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa orada göründü. O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu benim dikkatimi çekmeye başlamıştı. Kimseler pek Sayın Kılıçdaroğlu'nun farkında değildi. Çünkü Kanal Türk bir tematik yapı olarak algılanıyordu. Yıl 2007 idi. Ben ilk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi programıma çağırdım ve tanıştık. O zamanki o muazzam baskı altında Kemal Kılıçdaroğlu pek hatırlamaz kimse ama benim programımda belgeler açıklamaya başladı. Tabii ben küçük bir kanalda yavaş yavaş ses getirmeye başlayan bir programcıydım. Fakat Türkiye'nin o dönemindeki çok kritik altını çiziyorum. Çok kritik birkaç yayın benim programımda gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi, çok önemlilerinden bir tanesi Deniz Baykal'ın son genel başkan olarak yayını benim programımda gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal Türk dışında açıkladığı bütün belgeler, daha sonra Star'da olan Uğur Dündar'a çıkmaya başladı ama önce bence bende açıklamaya başladığı zaman dikkat çekti. Dolayısıyla en kritik yayınlar orada. Benim programımda oldu. Benim o programımda yine çok ilginç başka bir şey oldu. Sanıyorum Selahattin Demirtaş ilk defa öyle bir yerde boy gösterdi. Ahmet Türk Bey ilk defa o kadar tecrit varken orada yayına çıktı. Aysel Tuğluk orada yayına çıktı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli figürleri, örneğin o dönem çok ileri bir figürdü. Ayşe Böhürler ilk defa orada programa çıktı. Ve Dengir Mir Mehmet Fırat, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla düelloya çıkacak olan Dengir Mir Mehmet Fırat da ilk defa orada programa çıktı. Hatta bugünün önemli ismi Nurettin Canikli ile Kemal Kılıçdaroğlu düellosu ilk defa orada oldu. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Ama asıl bence en büyük mesele bence en büyük mesele o zamanlar bizim yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Süleyman Soylu benim yayınıma çıkmak istiyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Halkla ilişkiler firmaları vardır işte, para verirler falan partileri anlatmak için, doğaldır. O halkla ilişkiler firması sürekli beni arayıp Süleyman Soylu'nun yayına çıkmak istediğini söylüyorlardı. Ben de işte ÖDP'sinden Türkiye Komünist Partisi'ne, o sırada Numan Kurtulmuş'un Saadet Partisi'nin genel başkanı olduğu için Saadet Partisi'ne, Demokratik Sol Partisi'nde Zeki Bey, Zeki Sezer Bey genel başkandı, ona herkesi çıkartıyordum. Bu sırada hiç kuşku yok ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu neredeyse iki haftada bir çıkarıyordum. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayında da defalarca çıkarttım. Neyse, o sırada Süleyman Soylu Bey geldi. Süleyman Soylu Bey Demokrat Parti Genel Başkanı'ydı. Hatta kuliste, Ali bak al sana bir haber daha. Kuliste baş başa karşılaştığımızda bana yayında da söylemişti ama maalesef bu kayıtlar silindi. Süleyman Soylu Bey dedi ki Enver Bey size çok teşekkür ederim. Siz dedi demokrat kişiliğinizle bütün bu camiada tanınıyorsunuz. Bize kimse mikrofon uzatmadı. Çünkü Erdoğan Türkiye'sinde kimse kimseye kolay kolay mikrofon uzatamıyor. Dikkat edin, o zaman söylüyor bunu. Size teşekkür ederim demiştir. Hatta ben makyaj odasına gittiğimde Sayın Soylu, bir baktım elinde pudra bir şeyler yapıyor. Sayın Soylu ne yapıyorsunuz dedim. Enver Bey dedi, biz büyük kanallara çıkmadığımız için, Anadolu'daki küçük kanallara çıkabildiğimiz için benim dedi saçlarım dökülmüş olduğundan oraya pudra sürüyorum. Işık patlama yapmasın. Biz de gazetecilik öğrenmeye başladık, televizyonculuk öğrenmeye başladık diye gülüşmüştük. Yani şunu söylemek istiyorum. Ta o zamanlarda Demokrat Parti içerisinde Sayın Süleyman Soylu'yu da ilk çıkaran bendim. Numan Kurtulmuş Bey'i ilk çıkaranlardan, söyleşi yapanlardan, ekranda anlatanlardan birisi, tanıtan birisi topluma yine bendim. Bunu niye söylüyorum? Bunlar hepsi o gün muhalifti. Yani şöyle düşünün, Numan Kurtulmuş Bey'in sözü şuydu, Harun gibi geldiler, Karun gibi oldular diyordu. Sayın Süleyman Soylu da yayında Erdoğan'ın bir diktatör rejimi kurmaya çalıştığını ve bunu asla izin vermeyeceğini söylüyordu. Ama Ergenekon balyoz meselesini destekliyordu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu o süreçte henüz merkez medyanın daha güçlü kanadı tarafından fark edilmemişti. O programlardan sonra fark edilir oldu. Bunun da altını özellikle çizmek isterim. Yani eğer bizim SkyTürk'teki programlarımız olmasaydı, ne olur bunu şımarıklık kabul etmeyin ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesini duyurma ihtimali sıfırdı. Niye mi? Çünkü Tuncay Özkan bir gün çıktı, biz kaç kişiyiz diye bir hareket başlatmıştı. Milyonlarca insandan para toplanıyordu, milyonlarca insanın katıldığı mitingler yapılıyordu. O süreçte Tuncay Özkan bir gün dedi ki ben artık dayanamayacağım, ben artık bu paraları ödeyemez hale geldim. Yani maaş, frekans vesaire haklıdır. Çünkü reklam alamıyordu. O süreçte dedi ki ben Akın İpek'e kanalımı satacağım. Daha sonra çok o bir hafta boyunca bu anlatacaklarım asıl haber. Bunun da altını çiziyorum. Ali al bunu da not olarak. Niye bugün bunları anlatıyorum onu da bilmiyorum. Tarih olsun diye belki. Herhalde Necdet de can kulağıyla dinliyordur. Size bir dönemi anlatıyorum. Belki ileride anılarımda bunları da yazacağım da işte size bu kayıtlar olsun da unuttuklarımı buradan hatırlarım. O zaman Akın İpek'e satıldığında Akın İpek'in iktidar destekçisi olduğu, o zaman Fethullahçılar da iktidar destekçisi olduğu için neredeyse Tuncay Özkan'a hain demişlerdi. Şimdi gelelim kritik noktaya. Eğer o vakit Ergenekon ve balyoz meselesi olmasaydı Tuncay Molla Veysoğlu ve Merdan Yanar da o büyük organizasyonun, Kanal Türk çünkü büyük bir organizasyondu, Kanal D'nin yerindeydi, muhtemelen çok daha öfkeli olacaklardı. Çünkü bu insanlar tabir caizse beş kuruşsuz da ortada kalmışlardı, pek çok çalışan gibi. Şimdi geliyorum tarihsel bir başka meseleye daha. Çünkü Tuncay Özkan'a Deniz Baykal o dönemlerde gel benden milletvekili, bizim partiden milletvekili ol dediğinde gelirim ama genel sekreter olmak koşuluyla demişti. Milletvekili olmadı ve mapushaneye düştü. Fakat çok ilginç bir şey var. Tuncay Özkan'ın kendisini savunması, kendisini anlatması için bir mecraya ihtiyacı vardı. Ve bu gariban Enver'in haykırı sorularında çok ilginç bir şey oldu. Ve bana bir gün yönetimden bir telefon geldi. Dediler ki Tuncay Özkan sana çıkacak. Düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta Ergenekon meselesinden dolayı Fethullahçılar her yanı sarmış. Ağzınızdan çıkan bir şeyden dolayı sanık olabileceğiniz bir tablo. Bir taraftan karşınızda köşeye sıkışmış bir Tuncay Özkan her şeyle ve kendisini anlatması gerekiyor. Ve bütün bunların olduğu bir süreçte bu konuların içinde hiç olmayan, sadece gazetecilik yapmaya çalışan ve ilişki ağından da kim kimdir falan pek haberi olmayan ben Tuncay Özkan'ın hapishaneye düşmeden önceki son yayınını yapan kişiyim. O söyleşi yapan kişiyim. Ve o söyleşi neden SkyTürk sildi bilmiyorum ama satır arasındaki söyledikleri Türk siyasi tarihinin en önemli sözlerinden oluşmaktaydı. Tuncay Özkan kendisini savunup yalnız kaldığını, siyasi baskı gördüğünü, ekonomisi olmadığı için ayakta kalamadığını ve milyonlarca insandan özür dilediğini, onların hakkını satmadığını vesaire söyledi. Ama halk deli bir öfke taşıyordu ve Tuncay Özkan'ı parçalayacaklardı. Ancak Tuncay Özkan'ı halkın elinden ne aldı derseniz, işte Ergenekon, Balyoz davaları başladı aldı. Son bir anımsatma daha yapmak istiyorum. Onu da söyleyeyim ama Jingle'a gideceğiz. Jingle'dan sonra da son hatırlatmayı da yapacağım. Sıkı durun, daha bitmedi söyleyeceklerim. Necdet, şaşırıyorsun değil mi? Şu Jingle'a gir, anlatmaya devam edeceğim.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor. Sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, sona doğru geliyoruz. O dönemde çok ilginç bir takım meseleler yaşanırken iki siyasi figürle birinin özellikle Türkiye'den kaçmadan önceki son röportajını ben yaptım. Türkiye'den kaçmadan önceki röportajında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bambaşka bir yere doğru gittiğini, cemaatin çok ilginç bir devleti sarıp sarmaladığını, çok ilginç bir sürece girdiğini ve bunlardan dolayı Türkiye'de büyük felaketler olacağını söylemişti yayında o kişi. Ve ardından da bu mesele Erdoğan'ın da başını yiyecek diyerek pek çok yine değerlendirmeler yapmıştı. Maalesef yine SkyTürk televizyonunda bunlar silindiği için o son ve sarsıcı röportajı yine maalesef bilemiyoruz, bulamıyoruz. O röportajı yaptığımız kişi kimdi biliyor musunuz? Turhan Çömez. Türkiye'den ayrılmadan önceki son röportajdı. Bir diğer isim yine bir parti kuracağım. O partiyi kurarken ismini de ilk defa burada söyleyeceğim. Daha doğrusu ben bu isim çok düşündüm ve iktidar olacağım demişti. Tabii olmadı. O isim de Abdüllatif Şener'di. Bütün bunları yaşarken bir de yine çok üzüldüğü bir hikaye olsa gerek. Yaşar Nuri Öztürk Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp bu ülke beni okuttu. %20'den az oy alırsam namerdim demişti. Ve Yaşar Nuri Öztürk de siyasi parti kurup tarihin içerisinde kaybolup gitti. Peki tüm bunları konuşmadan Baykal'ı anabilir miydik? Anamazdık. Çünkü daha sonra Kılıçdaroğlu dönemi olup bitenler biliyorsunuz. Peki Baykal'ı Türkiye siyasetinde nasıl görebiliriz? Baykal'ı 1980'den önce iki kez bakanlık yapmış. Ecevit'le birlikte hareket etmiş. Genç bir siyaset bilimci, bir hocadır kendisi olarak hatırlayacağız. 12 Eylül'de siyasi yasaklı oldu ve o sürede Bülent Ersoy'un avukatlığını yapacak cesareti gösterdi. Çünkü Bülent hanımefendi o zaman açlığa terk edilmiş bir isimdi. Onu savunarak ekmeğini avukat olarak kazanmış bir kişiydi. Ardından Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin kuruluşunda Necdet Çalp döneminden önce iki parti vardı biliyorsunuz. Ve Halkçı Parti seçime girildi. Ve Halkçı Parti'nin girmesinin nedeni pek çok ismin veto edilmiş olmasıydı. İlginçtir. O güne kadar hiç siyaset yapmayan Erdal İnönü de tıpkı Bülent Ecevit ve Deniz Baykal gibi veto edilmişti. Siyasi yasaklar vesairesi ayrı bir hikaye. Ama sonuç itibariyle iki partinin birleşmesiyle SODEP ve Halkçı Parti'nin birleşmesiyle Sosyal Demokrat Halkçı Parti kuruldu. Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurulduğu zaman fevkalade önemli bir rolü vardı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin. Erdal İnönü genel başkandı. Arka arkaya kurultaylarda Deniz Baykal kurultayları kaybetti. Bülent Ecevit sadece Deniz Baykal'dan dolayı bir daha CHP'ye dönmem demişti. Bunlar karnesindeki pek çok eksinin bir kısmı Sayın Baykal'ın. Peki artıları neler hayatımızda? Deniz Baykal 1 Mart tezkeresinde ciddi bir vatan savunması yaptı ve bu konuda o gün takındığı tutumun ben bu kaset skandallarının ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bunun altını çizmek isterim. Tekrar ve tekrar. Çünkü o gün eğer Türkiye'ye 60 bin Amerikan askeri girseydi Türkiye işgal altında olacaktı. Ve şimdi düşünüyorum Kemal Derviş gelmiş tam da aslında her şey uygurken buna direnmek büyük bir vatanperverlikti. Orada Önder Sav, Deniz Baykal ve en önemlisi tabii Türkiye'yi dengede tutan Ahmet Necdet Sezer idi. Baykal orada önemli bir performans sergiledi. Baykal'ın lehinde yine söyleyebileceğimiz bir diğer mesele de Ergenekon ve Balyoz davasında en azından mahkeme sürecinde bu davanın avukatı benim diyerek Erdoğan'ın savcısı da benim demesine karşı bir tutum takınmış olmasıydı. Ancak Deniz Baykal siyasi hayatında gerçekten bir sosyal demokrat gibi rol almış mıdır? Bence hayır. Partideki delege sistemiyle birlikte mutlak liderlik meselesinde sert davranmış ve yarışmanın önünü kesmiş midir? Bence evet. Bugün Türk siyasi sahnesinin çok önemli bir bölümü artık tamamlanmış oldu. O geleneğin siyasileri artık yok. Deniz Baykal'ı elbette ki akademisyenler çalışacak, Cumhuriyet tarihini anlatanlar çalışacak. Benim bu söylediklerimi kaç kişi doğaçlama olarak belleğine güvenerek anlatır onu bilmem. Ben niye anlatıyorum? Vallahi galiba hayatım boyunca çocukluğumdan itibaren memleketi çok merak eden, memleket üzerine kafa patlatan, aydın olma, aydınlanma sürecine emek vermiş insanların izini sören ve siyasi yavanlık karşısında gerçek bir sol sosyalist organizasyonun olamadığını gördüğü için hep öfkelenen bir kimseydim. Hani şöyle söyleyebilirim, 80'den sonra ilk gençlik bittiğinde meşru tek parti Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ydi. O partide Aydın Güven Gürkan'ın olması, Alevilerin, Kürtlerin, Marksistlerin, içeriden çıkmışların vesairenin olması bir umuttu. Onun yerle bir olma sürecini de hiç unutmayalım. %01'lik küçücük bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ile Murat Karayalçı'nın başında olduğu kocaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Deniz Baykal'ın attırdığı bir takla sonucunda delege eşleşmesiyle birleşmeye gitti. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz %20'lik bir partisiniz, delegeniz diyelim ki 300, karşınızdaki %1'lik bir parti diyelim ki onda delegesi 300. Yani %20'lik olanla %1'lik olan eşitlendi. Elbette ki kurultay kurnazlığını yapabilecek zekaya ve birikimi olan Deniz Baykal, Murat Karayalçın'ı saf dışı ederek partiye ele geçirdi ve adını da Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Son ses şu, bu neye benziyor biliyor musunuz? %25-27 civarında oyu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 0-1'lik Davutoğlu'na, Gültekin Uysal Bey'e, Babacan'a ya da Karamollaoğlu'na eşitlenmesi gibi. Bu da hepimizin aklında bulunsun. Şimdi ben susuyorum. Her zaman olduğu gibi asıl konuşması gereken konuşuyor Recep Tayyip Erdoğan.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.